Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu. Önceki bölümden devam. Recep Bey, Rauf Bey'in sözlerinde kullandığı taktiğe dikkati çekerek dedi ki, Rauf Bey hem bütün bu soruları soruyorlar hem de hiçbir zaman bakanları sorumlu tutmak ya da hükümeti düşürmek gibi bir amaç gütmüyorum diyorlar. Bir gen soru günü ulus kürsüsüne çıkan kişi ya hükümetten yanadır ya da karşıcıldır. Hükümetten yanaysa hükümetin tutulmasını ister. Karşıcılsa düşürülmesini ister ve bunu açıkça söylemek gerekir. Yoksa Rauf Beyefendi'nin söyledikleri boş sözlerden başka bir şey değildir. Recep Bey'in bu sözü Rauf Bey ile aralarında karşılıklı kısa bir konuşmaya yol açtı. Ama saldırıyorsunuz. Siz de sözlerimi kesiyorsunuz gibi sözler söylendi. En sonunda Recep Bey sözlerini sürdürerek dedi ki, Sayın baylar, bir takım sorular soruyorlar. Ahmet gelmiş midir, yasa uygulanmış mıdır gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü böyle gen soru görüşülürken bir amaç güdülmeksizin sorulacak ve söylenecek şeylerin yeri değildir. Buraya çıkıyorlar, söylüyorlar, söylüyorlar, sonunda söylüyorum söylüyorum ama bir şey yoktur diyorlar. Böyle olunca söylenenler boş sözlerdir, amaçsızdır. Durumun tanımı budur. Recep Bey sözlerine şöyle devam etti. Çok dikkat ettim. Rauf Bey buraya çıktılar. Sırası geldi. Gerekti. Başka bir tanım yaptılar. Cumhuriyet sözcüğünü söyleyemediler. Sayın arkadaşlar, şaka değil. Büyük bir devrimden çıktık. Aydınlık bir geleceğe gidiyoruz. Bütün gerekleriyle, bütün koşullarıyla, bütün açıklığıyla bir amaca yürüyoruz. Nedir Rauf Bey'in bu küskünlüğü ki sırası gelmiş ve dolayısıyla arkadaşlar fırsat vermişken bu kutsal adı söylememekte dayatıp direnmişlerdir. Ama şurası dikkate değer. Bu kişi İstanbul'da kıyametler kopardı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Karşınıza çıktığı zaman da bütün yaptıklarından döndü ve ant içerek dedi ki ben cumhuriyetçiyim. Bugün kendisinden kuşkulanıyorum. Bu kuşkunun yanlış olduğuna beni inandırmayı kendileri için gerekli görüyorlarsa çıksınlar, kürsüden ya da başka bir yerden söylesinler ki böyle bir kuşkuya yer yoktur. Böyle yapmazsa Rauf Bey'in cumhuriyete olan bağlılığından kuşkum vardır ve bu kuşkum sürecektir. Gerçek budur. Recep Bey açıklamasını bitirirken sayın arkadaşlar dedi, boğazımıza dek kan içinde yoğrularak bugüne değin yürüttüğümüz bu sorunu, bu kutsal yurdun yükselişini kesinlikle sağlayacak olan bu işi şimdiki aşamasına getirdik. Bugünden sonra en büyük yanılgı, duraksamalar, kuşkular, açık olmayışlardır. Bunların nereye varacağını kimse bilemez. Recep Bey kürsüden inerken başkanlıkça isteği üzerine kendini savunmak için Rauf Bey'e söz verildi. Rauf Bey, sizin her zaman ve her duraksadığınız yerde ben yeniden ant içmek zorunda mıyım dedi. Zorundasın sesleri yükseldi. Rauf Bey bu seslere hayır baylar, kimsenin kimseden kuşku etmeye hakkı yoktur diye yanıt verdi. Buna Afyonkarahisar Milletvekili Ali Bey oturduğu yerden yanıt vererek sen de o zaman bu toprakta oturamazsın. Atalarının, babanın ve dedenin geldiği yere gidersin. Bu toprak bunu istiyor dedi. Bunun üzerine Rauf Bey karşıcıl olduğu noktayı açıklama yollu bir konuşma yaparak dedi ki, sınırsız ve koşulsuz ulusal egemenlik ilkesine dayanan bir yönetimi, demokrasi denilen halk yönetimi ilkelerini kökleştirmek için bu ilkelere dayanarak ulustan milletvekilliği görevini aldık. Bir takım arkadaşlarımız ulusun bu hakkını meclisten alıp şu ya da bu makama meclisi kapatmak ve yasaları geri çevirmek hakkını vermek anlayış ve eğilimini gösterdiler. İşte ben buna karşıyım. Recep Bey bu sözlere yanıt vererek açıkladı ki, Rauf Bey karşıcıl durum takındığı zaman daha anayasa ve böyle bir takım hakların kimseye verilmesi ya da verilmemesi söz konusu bile değildi. Bu sorunlar ancak aylarca sonra ele alındı. Baylar, bu yanıltmacadır. Rauf Bey karşıcıl oluşunun nedenini iyi anlatabilmek için şöyle bir açıklama yapmayı gerekli gördü. Dedi ki, baylar, halifeci padişahçı şöyle dursun, bu makamın haklarını alabilecek herhangi bir makama karşıyım. Rauf Bey halifeci ve padişahçı olmadığını söylerken Cumhurbaşkanlığı katına, Cumhurbaşkanı'na karşı olduğunu açıklayıp ortaya koyuyordu. Daha önce yeri gelip söylediğim üzere Rauf Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti niteliğinde üsteliyordu. Yani ad değişse de, Cumhuriyet adı verilse de örgütün o niteliğinin korunmasını sağlamak istiyordu. Niçin? Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı halifelik ve padişahlık makamının haklarını alabilirmiş. Baylar, kişisel görüş diye ortaya atılan bu sözler Recep Bey'in dediği gibi boş sözler değil de nedir? Bu gibi sözlerle kurulan mantık yanıltmaca değil de nedir? Bu kişisel görüşün ve bu mantığın anlamını ve özünü Rauf Bey'in bugünkü çalışma ve çabaları pek güzel göstermektedir. Ama biz bunu anlamak için bugünlere değin bekleme kaymazlığında kalamazdık. Bundan dolayı bizi bağışlasınlar. Meclisteki görüşmelerin karşıcıl basında yankıları. Baylar, o günde gen soru sonuçlanmadı. Görüşme ertesi güne bırakıldı. Sözü 8 Kasım günü yapılan görüşmelere getirmeden önce biraz da o günlerin kimi yayınlarını gözden geçirelim. 5 Kasım 1924 günlü Vatan Gazetesi'ndeki başyazıda hükümeti eleştirenler ve karşıcıl durumdakiler övülmekte, hükümeti tutanlarsa kınanmaktadır. Başyazar, daha ağzını açmayan eleştirici adaylarına karşı her gün kulaktan kulağa yeni bir saldırgan söz fısıldanıyor. Hükümetçi gruptan kime rastlarsanız o gün verilen gizli günlük buyruktaki sözleri olduğu gibi işitirsiniz dedikten sonra sözlerini doğrulamak için bir takım örnekler sayıyor ve buyruğa körü körüne uymayan, gerçeği gören ve söylemek isteyen kişileri başlangıçta susturmak için her araca başvuruyorlar. Kişisel istenç, doğal ve kararlı durumun üstünde bir etmen niteliğini sürdürüp gidecektir, diyor. Baylar, yazar gizli günlük buyruk ve kişisel istenç sözleriyle ulusa neyi bildirmek istiyordu? Gizli buyruklar veren, kişisel istencini etmen kılan kimdi? Bu kapalı sözleri kullanan yazar en sonunda bize, İki yanı yan tutmadan bir yargıcı gibi çağırıp dinlemek Cumhurbaşkanlığının en ince ve en önemli görevidir. Öğüdünü veriyor, bu görevin hemen yapılmasını istiyor ve çünkü yarın pek geç olabilir diye gözdağı veriyor. Bir gün sonra benim yılbaşı söylevimden söz eden bu yazar, eleştiri eğilimi gösteren en özgür düşünceli yurttaşları zaman zaman susturmaya çalışan tekelci bir siyasal yöntem gelişme ve ilerleme için ezici bir tabu durumundadır cümlesiyle tuttuğumuz yöntem için pek haksız ve kıyıcı bir karalamada bulunuyor ve uğursuz gidişin belli bir noktada durdurulması, yeni bir çığır açılması gerekir diyerek bize yeniden görevimizi hatırlatıyordu. Vatan yazarı bir gün sonra yazdığı Sokaktaki Adam başlıklı başyazısını "İnşallah iyi olur" demekten başka yapacak şey kalmamış gibi görünüyor cümlesiyle bitiriyordu. 8 Kasım 1924 günlü Vatan Gazetesi'nde yayınlanan bir Ankara tel yazısında meclis yüksek orunlarda bulunanlar uygun görmedikçe hükümeti düşüremeyecektir biçiminde büyük harflerle dizilmiş izlenimler ve Rauf Bey'in dünkü konuşmasında gen soru dışında önemsiz şeylerden söz etmekle gen soru isteyenlerin durumunu sarstığı ve gen sorunun etkisini azalttığı söylenmektedir gibi haberler vardır. Vatan Gazetesi'nin gen soru görüşmelerini izlemek için özel olarak gönderdiği muhabir izlenimlerinde pek yerindelik göstermiyorsa da gen sorunun etkisinin azalışı nedenleri üzerinde verdiği haberlerde aldanmış görünmüyordu. Baylar, Tevhid-i Efkar'ın başyazarı da bir süre başyazılarla karşıcıları destekleyip yüreklendiriyor, hükümetin ve hükümeti tutan milletvekillerinin ise kendilerini savunmalarını ve söz söylemelerini bile istemiyordu. Bu başyazar diyordu ki, "Mecliste hükümeti tutan milletvekilleri böyle her önemli işi gürültüye boğmak eğlencesini sürdürerek eleştiricileri susturdukça İsmet Paşa hükümeti hiç kuşkusuz güven oyu alacaktır. Ama bu güven oyunun gerçek niteliği en sonunda bir küçük sandığın içine çok sayıda ak kağıt atılmış olmasından öteye geçemez." Bu boş sözler üzerinde durmayı gerekli görmüyorum. Biraz da Tanin gazetesine bakalım. Tanin'in siyasal mayalanmalar başlıklı bir başyazısında Kurtuluş Savaşı'nda büyük yararlılıklarıyla tanınmış saygıdeğer ve güvenilir kimi kişiler arasında bir işbirliği yapılmasına başlanmakta olduğu haber alındığından, Halk Partisi'ni ve hükümeti iştenlikle tutan basının bu haberleri pek kötü karşılayıp yorumladıklarından ve bunların kurulmakta olan yeni partiyi daha şimdiden gözden düşürecek nitelikte düşünceler ileri sürmeye kalkıştıklarından söz edilmektedir. Yazıda program konusuna değinilirken Halk Partisi'nin programı olmadığına dikkat çekildikten sonra biz Halk Partisi'ni hiç beğenmiyoruz ama Halk Partisi'nin ilkeleri adına söylenen ve görülen şeyleri tümüyle benimsiyoruz deniliyor ve Halk Partisi ilkelerinden ne anlaşıldığı açıklanarak ama acaba gerçekte de böyle midir sorusu ortaya atılıyor. Yazar bu soruya olumsuz yanıt veriyor ve gönlümüz karşısında böyle bir yenileştirme ve düzeltme partisi görmeyi istediği için Halk Partisi'ni bu dediğimiz biçimde düşlemekteyiz diyor. Ondan sonra yazar şunları söylüyor. Halk Partisi'nin programı ve sözleri başkadır. Tuttuğu yol başka. Halk Partisi'nin demokratlığı dudaklarındadır. Bu düşünceleri ileri süren birinci cümlesiyle Halk Partisi Cumhuriyet kuracağını, halifeliği kaldıracağını programına yazıp ilan etmedi ve söylemedi. Ama eylemli olarak yaptı demek istiyorsa doğrudur. Ancak ikinci cümleyle Halk Partisi için söyledikleri doğru değildir. Yazar, karşıcıl kişilerin iş başına gelmek istemelerinin yasallığını tanıtlamak için söylediği birçok sözlere şunu da ekliyor. Yurt yararına çalışmak, Tanrı'nın yalnız bugün iş başında bulunan kişilere özgü olarak bağışladığı bir erdem midir? Tanin başyazarı 4 Kasım 1924 günü yazdığı Ordu ve Siyasa başlıklı bir başyazıda şu düşünceleri ileri sürüyor. Hükümet biçimi cumhuriyettir ama hükümetin yalnız adını değiştirmek hiçbir yarar sağlamaz. Asıl değiştirilmesi gereken nokta işin özüdür, ilkeleridir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dışında Amerika'da 20'ye yakın ülke vardır ki hepsinin adı da cumhuriyettir. Dahası yalnızca zencilerden meydana gelen Haiti bile bir cumhuriyettir. Ama buralarda cumhuriyet saltçılıktan pek az ayrılmaktadır. Soydan gelen bir devlet başkanı yerine zorla cumhurbaşkanlığına çıkmış bir zorba görürüz. İşte bu kadar. Cumhurbaşkanı sanını taşıyan zorba egemenliğini istediği gibi yürütür. Saltçı bir hükümdar gibi kendi istek ve dileğinden başka bir yasa tanımaz. Tanin başyazarı söz konusu ettiği Amerika cumhuriyetlerinden Şili'yi bir yana bırakarak ötekiler için diyor ki hiçbirisi bugün gerçek cumhuriyet adını taşıyacak yaraşırlıkta değildir. Çünkü demokrasiye dayanmıyorlar. Cumhuriyet adı altında saltçı hükümetlerin egemenlik sürmesi başkanların asker olması yüzündendir. Burada biraz durmak isterim. Baylar, bu yazı milletvekili olan komutanların milletvekilliğinden çekilmeleri üzerine ve o ilişkiyle yazılıyor. Ama öyle bir zamanda yazılıyor ki ordularımızın müfettişleri orduları bırakıp hükümeti düşürmek için meclise gelmişlerdi. Bu yazarda onların iş başına geçmek istemelerinin yasallığını tanıtlamak için daha bir gün önce sütunlarca yazı yazmıştır. Cumhuriyetin saltçılıktan ayrımsız olabileceğine örnekler gösteren ve bunun nedeninin halkçılığa dayanmamak olduğunu söyleyen yazar, hükümet partisinin halkçılığı dudaklarındadır diyen kişidir. Bunun böyle oluşu başkanların asker olması yüzündendir diyen kişi, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da asker başkanlardan biri olduğunu bilen kişidir. Bu kişidir ki birer asker başkan olan filan ve filanları bir asker olan Türk Cumhurbaşkanı ve yine bir asker olan Türk Başbakanı'yla karşı karşıya getirmek için büyük bir çabayla çalışıyor ve sonra sevmediği yanın yıkılmasını ulusa gerekli gösterebilmek için sözde dikkate değer ve ders alınacak örnekler veriyor ve hangi general başına daha çok ayaklanıcı toplayabilirse Cumhurbaşkanlığına o geçer. Ordu komutanları, haydut elebaşıları birbiriyle çarpışarak Cumhurbaşkanlığı katını zorla ele geçiriyorlar diyor. Baylar, bu ve buna benzer sözlerin hangi amaçla ve hangi duyguyla yazıldığını sezmemek ve bu gibi yayınların meclis üyelerinde ve kamuoyunda bırakacağı kötü ve dokuncalı etkileri anlamamak olanaklı değildi. Gerçekten bu kötü etkiler ne yazık ki eylemli olarak tepkilerini göstermiştir. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.